Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu haftaki programımızı Earth, Wind and Fire'dan September ile açtık. Haftanın yeni filmlerinden Robot Dreams'de önemli bir rolü var bu parçanın.
Evet, bu hafta bizim de çok severek anlatmak istediğimiz filmlerden biri Robot Düşleri. Birazdan ona geçeceğiz. Malum geçen hafta bayramdı. Oradan da kalan bir takım filmler var aslında. Bu hafta vizyona giren bir takım beklenen filmler var. Ama onun dışında vizyon kalabalık olmakla beraber çok parlak değil. Zaten bizim gündemimiz de artık bu hafta itibariyle İstanbul Film Festivali'ne dönmüş durumda.
Evet, yine de bazı vizyon filmlerinden biraz bahsetmek istiyoruz. Önce bir duyuru, uyarı, disclaimer ile başlayalım. Biz bu kaydı pazartesi günü ayın 15'inde yaptık. Zira eğer her şey yolunda gittiyse siz bunu dinlerken ben Venedik Biennale'nin açılışında olmak ümidindeyim. Önümüzdeki haftalarda ondan da bahsedebiliriz. Her ne kadar film festivali olmasa da sinemayla iç içe çok iş oluyor çünkü güncel sanatta. Ama tabii erken kaydedince de bahsedeceğimiz bazı filmler bazen ertelenebiliyor. O yüzden 13 film bu hafta gösterime giriyor gibi görünse de içimden bir ses Cuma'ya geldiğimizde bu sayı düşebilir diyor.
Evet, ben de şu an itibariyle muhtemelen festivalde bir film izlemekteyim ama hangi salonda acaba?
Evet, geçen haftaki filmlerden ilginç görünen, ikimizin de görmediği ama bu senenin yine daha ilginç filmlerinden, özellikle daha fantastik film sevenlere Vincent Doit Mourir, Vincent Must Die, Vincent Ölmeli filmi var. Stefan Kastang'ın ilk yönetmenliği, ilk uzun metrajı bu. Başrollerde Karim Leclou, Vima Lapons, François Chateau yer alıyorlar. Çok düz bir adam Vincent. Ama bir gün bir bakıyor, herkes onu öldürmeye çalışıyor. Rastgele insanlar, postacı, işte iş arkadaşı falan, bakıp boş boş bakıp birden saldırmaya başlıyorlar. O da bundan korunmak için işte kendini iyice geri çekiyor, kapıyor. Ama tabii ki bir şekilde de hayatta kalması, bir şeyleri yapması lazım. Ne olduğunu da anlayamıyor. Niye olduğu da belli değil. Vincent'ın niye ölmeli olduğunu bilmediğimiz gizemi diyelim. Geçen sene Cannes'da premierini yaptı Eleştirmenler Haftası'nda. Sitges'te de gösterildi, en iddialı fantastik film festivallerinden. Ve orada en iyi erkek oyuncu ve en iyi ilk yönetmenlik ödüllerini aldı. O yüzden hafif bilim kurgu ama çok da farklı bir dünyaya gitmeden bir fantastik dünya yaratmış Kastang.
Evet, konusu itibariyle de ilginç bir film. Bu hafta vizyona giren filmlerden de birkaç tane bahsetmek istediğimiz var ilginç. Bunlardan ilki bizim de bir süredir beklediğimiz, ancak basın gösterimi bu kayda yetişmedi. Ertesi günü izleyebileceğiz onu ama merakla bekliyoruz. Alex Garland'ın son filmi Civil War, İç Savaş. O da bu hafta itibariyle vizyonda. Başrollerinde Kirsten Dunst, Kaley Spaney ve Wagner Mora yer alıyorlar.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 eyalet birlikten ayrılıyor. Bir de diktatöryel bir başkan var ve işler birbirine giriyor tabii. Alex Garland bu arada İngiltere'den bir yönetmen. Bu tip böyle Amerika hakkındaki filmler zaten genelde dışarılardan birinden yapılıyor oluyor. Bir süredir çok konuşuluyor Amerika'nın bu son derece polarize haliyle beraber. Zaten Garland'ın kendisinin de dediği, hani Biraz gelecekte ama çok da gelecekte, çok da yabancı olmayan bir gelecekte şu andaki bu polarizasyonu yansıtan bir hikaye anlatmak istedim diye. A24 yapımı ve A24'ün şimdiye kadarki en büyük bütçeli filmi geçtiğimiz ay South by Southwest Festivali'nde premierini yaptı. Oldukça da iyi eleştiriler alıyor.
Evet, biz de onu merakla bekliyoruz. Bu hafta vizyona giren bir diğer benim de izlemiş bulunduğum, Melis'in de izlediği, ikimizin de pek sevdiği Robot Dreams, Robot Düşleri. Bundan bahsedip duruyorduk zaten Oscar dönemi başladığından beri. Sonunda vizyona girebiliyor olmasına da çok sevindiğimi belirtmek istiyorum. Yani bayağı bir zaman girdi araya ama.
Evet, Robot Düşleri bir İspanyol animasyonu ama New York'ta geçiyor. 80'ler New York'unda geçiyor ve çok iyi bir mekan hissi var. Sara Varon'un aynı adlı grafik romanından Pablo Berger yönetmiş. Filmde bu arada konuşma zaten yok. O yüzden İspanyolca, İngilizce öyle bir derdi de yok. Bu da Cannes'da premierini yapmıştı geçen sene. Annecy Festivali'nde gösterildi en iyi animasyon. Festivallerin en iyisi orada en iyi filmi aldı. Sitges demin söylediğimiz Fantastik Film Festivali'nde seyirci ödülünü aldı. Oscar adayı oldu. Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi animasyonu aldı. Animasyon ödülleri en ileride en iyi bağımsız film aldı. Dört adaylığı daha vardı. İspanya'nın ödüllerinde Goya'larda en iyi uyarlama senaryo ve en iyi animasyon aldı ki kurgu falan gibi dallarda da adaylığı vardı. Benim bayağıdır seyrettiğim, tabii bir yandan Miyazaki de var, onu da çok sevdim ve hani Oscar'larda bir haksızlık olduğunu düşünmüyorum ama epeydir gördüğüm en hem eğlenceli hem dokunaklı, böyle çocukları da eğlendirecek ama bence daha çok büyüklere hitap eden bir dostluk hikayesi, yalnızlık, dostluk, bir şekilde bu büyük şehirlerde var olma. Robot, köpek ve robotun arkadaşlığı. Zaten 80'ler New York'u biraz farklı bir 80'ler New York'u. Bütün yaşayanlar hayvan, farklı hayvanlardan. O yüzden bir yandan çok fantastik, bir yandan çok insancıl. Çok hararetle tavsiye ediyorum.
Biraz bana Wall-E'nin hissini de hatırlattı ilk izlediğimde, söylemem lazım. Wall-E de artık kültleşti diyebiliriz animasyon filmleri arasında. Onun da böyle yalnızlık mefhumunu ele alış biçimi, düşündürmesi. Orada tabii tamamen yalnızdı. Böyle hayvanlarla dolu bir şehirde değildi. 80'ler New York'undan daha fantastik bir gelecekte geçiyordu ama his olarak hani böyle her yaş dönemine farklı açılardan dokunabilmesini biraz ona benzetiyorum.
Evet, Robot Düşleri sinemada da izlemesi keyifli çünkü o kadar çok detay var ki hani bazı çocuk kitapları vardır böyle bir sürü işte bir şeyler olur arka planda başka bir şeyler önde başka bir şeyler hele o bazı kalabalık plaj sahneleri var oralarda hani ufak ekranda bir sürü kaçacak şey var gibi geliyor bana. Hatta tekrar tekrar da izlenebilecek bir film o açıdan. Robot Düşleri hem küçükleri hem büyükleri salonlarda bekliyor bu hafta.
Evet, bu hafta bir de Dali'yi beklerken var. Esperando a Dali, Waiting for Dali. Bu da David Puhol'un ilk yönetmenliği. Daha önce çeşitli belgeseller yönetmiş bu ilk kurmaca filmi. Burada 70'lerde geçiyor aslında bir dönem filmi. Çok yetenekli bir Şef Fernando'nun Cadillac köyüne gelmesi 1970'lerde. Bu köyün özelliği tabii ünlü ressam Salvador Dali'nin burada yaşamakta olması. Bu iki karakterin yollarının kesişmesi üzerine bir film bu da.
Evet, başrollerde Jose Garcia, Iván Masague ve Claire Ponsot yer alıyorlar. O da bu senenin bir diğer İspanyol filmi festivallere giden bu hafta bir İspanyollardan şansımız açıldı. Bir de korku filmi var bu hafta Amerika'dan gelen ve aslında ilginç görünen. Biz sinefil olarak korku filmlerine çok yakın değiliz ama bu biraz daha böyle mizahı da olan korku filmlerinden. Abigail, Tutsak Abigail Türkçesi. Matt Bettinelli Olpin ile Tyler Gillett yönetmişler ki bu Scream'in yeni versiyonunun yaratıcısı ekip. Başrollerde Alicia Weir, Catherine Newton, Dan Stevens, Kevin Durant ve Melissa Barrera yer alıyorlar. Bir grup suçlu 12 yaşında bir balerin kızı kaçırıyorlar. Yeraltı dünyasının önemli bir figürünün kızı. Bir fidye istenecek. Tek yapmaları gereken bir gece kıza göz kulak olmaları ama kız öyle kendi halinde balerin bir kız değil, vampir bir balerin kız çıkıyor. O yüzden o gece pek kolay bitecek bir gece olmuyor. Çeşitli korku filmi klişelerini alıp onlarla da bir miktar dalga geçen ama bol da kan, revan ve şiddet, vahşet içeren bir film Abigail.
Bu hafta bir de Mısır'dan komedi var. Bu Mısır filmleri furyasından bahsetmiştik. Bizim bu yerli komedi yapımlarına da çok benziyorlar bir taraftan. Galiba böyle bir anlaşma var. O Pipeline'dan, kanaldan geliyor. Bu da Çılgın Yolculuk, Fesselmann Lahazat. Hikaye olarak biraz böyle Sliding Doors, paralel evrenler durumu da var. Kendi aile hayatından mutsuz bir adam bir kapıyla bir paralel evrene geçiyor. Orada her şey çok güllük gülistanlık nedense.
Evet, bu şeyden beri meşhur Noel filmi bir anda adını unuttum. Frank Capra'nın klasiği, o alternatif ben olmasaydım ne olurdu hikayesinden beri.
Wonderful Life.
Evet, It's a Wonderful Life'dan beri çok da gördüğümüz bir şey. Farklı kültürlerde de insanların hep düşündüğü bir şey olduğu için hani nasıl olurdu da olurdu diye. Buradaki Salih de bir şekilde aynı insanlarla yine karısı aynı, çocuğu aynı ama kendi hayatındaki gibi hepsi darmadağınık ve birbiriyle sürekli kavga eder halde değil. Tırnak içinde ideal bir halde versiyonunu görüyor ama o kadar da basit değil tabii o işler.
Evet, aslında Melis'in de programın başında dediği gibi daha başka filmler de var ama hepsinden de çok bahsetmeyeceğiz açıkçası. Cuma'ya kadar hangileri kalacak ondan da çok emin değilim.
Evet, muhtemelen kalacaklardan biri de yerli yapımlarda bir komedi var. Arap Kadri ve Tarzan, bu zamanında Gırgır'ın Arap Kadrisi'nden yola çıkılmış bir karakter. Emre Kabuk yönetmiş, Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memeli ve Zeynep Çamcı başrollerde. Bir aşk filmi var, adı Aşk Filmi. Bir fantastik film var, adı Bulanık. Bir dram var. Komedi dram şarkıcı olmak için İstanbul'a gelen birinin hikayesi, adı Kimsesiz. Bundan şüpheliyim, hiçbir bilgi yok hakkında. O yüzden bu hafta vizyona da girmeyebilir. Ve tabii ki bir cin filmimiz var. Adı Nufer.
Evet, böyle
Bunlar
değişik
dışında...
isimler olması gerekiyor, değil mi? Cin filmi
Evet,
olması için.
tabii. Hani öyle dümdüz anlaşılabilecek değil. Cin isimleri falan oluyor onlar. Üç tane daha animasyon var. Robot Dreams'i ayrı ele aldık onu çok sevdiğimiz için. Ama İngiltere'den Ten Lives, Meraklı Kedinin 10 Yaşamı var bu hafta. Tombul ve şanslı bir kedi bütün 9 yaşam hakkını bitiriyor. Ama dünyada da hala işleri var yapması gereken. O yüzden bir şekilde ikna ediyor öbür taraftakileri. Bir 9 yaşam hakkı daha veriyorlar ama her seferinde başka bir hayvan olarak gelecek. Onun maceraları var Meraklı Kedinin 10 yaşamında. Avustralya'dan bir animasyon var. Combat Wombat Back to Back. Tombul Mombul takımı sırt sırta. Bu da ikincisi filmin 3 sene önce ilk filmi oynamış. Bu Avustralya'daki wombat hayvanlarının maceralarından bu sefer de işte kötü kalpli bir teknoloji dahisi dünyayı tehdit ediyor. Bir de ara sıra bu gösterime giren Demon Slayer filmlerinden bir tane daha var. Bu Japon manga serisinden uyarlama. Çeşitli bölümleri anladığım kadarıyla film olarak gösteriliyor salonlarda kısıtlı olarak. O yüzden birkaç haftada bir böyle bir Demon Slayer geliyor karşımıza.
Evet, yani bu takvime bakan aslında çocuklar okul tatiline girmiş diye düşünebilir ama öyle değil. Tatil bitti. Ara tatil bayramla birleşmişti çünkü. Çocuklar pazartesi günü itibariyle okullarına geri döndüler. Muhtemelen okula geri dönme sendromu, hani bu yetişkinlerin yaşadığı pazartesi sendromu gibi bir şey. Çocuklar ilk haftanın sonunda belki sinemalarda birazcık kafa dağıtmak isteyebilirler okula dönmenin üzüntüsü karşılığında. Her yaştan çocuğa uygun bir şeyler var gibi bu listede.
Evet ve tabii film festivali başladı. Ona ayrıca detaylı değineceğiz ama bir de ona geçmeden önce Sinematek'teki bir etkinlikten bahsetmek istiyoruz. Çünkü festival etkinlikleri dışında bir etkinliği daha var. Sinema ve tarih seminerleri devam ediyor. O da yarın saat 13'te. Türkiye'de sinema tarihi yazmak, sınırlılıklar ve fırsatlar. Konuşmacı Arda Odabaşı, moderatör de Özde Çeliktemel. Ben katılamayacağım ama burada olsam çok dinlemek isteyeceğim bir konuşmaydı. Çünkü Türkiye'nin erken dönem sineması üzerine çalışan az sayıda insan var. Odabaşı ve Çeliktemel, başta olmak üzere. Ve aslında ilginç ve bulgular çıkarıyorlar kimi zaman. Hani çünkü çok düşündüğümüz bir konu değil. Nerede seyrediliyordu, ne oluyor? İstanbul sinemanın ilk geldiği şehirlerden biri. Yani çok erken 1896'da falan başlıyor burada da sinema gösterimleri. Bu konuda nasıl Türkiye'de bir sinema tarihi yazıldığı üzerine kafa yoranlar için yarın Sinematek'te saat 13'te.
Evet, öbür taraftan İstanbul Film Festivali başladı ve etkinlikleri de duyuruldu bu arada. Çeşitli etkinliklerle zenginleşiyor. Bir süredir yapılamayan masterclasslar yeniden yapılmaya başlayacak. Güzel olan o. Geçtiğimiz hafta, önceki hafta da bahsetmiştik size gelecek konuklardan ama şimdi bu etkinliklerin hepsinin tarihleri, saatleri vesaireleri belli oldu. Hatta bir kısmının başvurusu bile dolmuş durumda.
Evet, bu pazar saat 3'te Salon İKSV'de kurgucular dayanışmasının organize ettiği dijital platformlarda kurgu süreci yarın yokmuş gibi case study söyleşisi var. Bu yarın yokmuş gibi mini dizisinin kurgucuları Deniz Kayık, Kübra Kaytan Durmazkan ve yönetmeni Zeynep Günay'la bir söyleşi gerçekleştirilecek. Kurguyla ilgilenenler, platform yayınları ile ilgilenenler için iyi bir fırsat. Pazar günü 3'te.
Pazartesi ve Salı günleri ise ikinci Onat Kutlar Çalıştayım, Yaşamın Sesi, Özgürlük başlığıyla Salon İKSV'de gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl ilk Lonca'da gerçekleşmişti, Berklee College tarafından. Şimdi ikinci ayağı da İstanbul Film Festivali'ne denk gelecek bir şekilde planlanmış Çalıştayım.
Evet, çeşitli edebiyat ve sinema oturumları var. 22 Nisan'da saat 11'de başlıyor ve de gün boyu sürüyor. Akşam 6.30'da da Onat Kutlar belgeseli Aşk Ateş ve Anarşi Günleri gösterilecek. Ertesi gün 23 Nisan'da ise 12'de başlıyor oturumlar. Daha çok edebiyat ağırlıklı ikinci gün. O da 17-20'ye kadar sürüyor. Aralarda bir takım oturumlara ben de uğramak istiyorum.
Evet, katılım da ücretsiz. Onu da buradan bir belirtmiş olalım dinleyicilerimiz için. Ayrıca festivale gelen iki ünlü yönetmenin de masterclassları olacak. İkisi de 27 Nisan Cumartesi günü. Öncelikle saat 14'te Salon İKSV'de Tarzem Singh'le bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben de moderasyonunu yapıyor olacağım bu sohbetin. Sim çok ilginç bir yönetmen aslında. Kısaca Tarzem olarak da biliniyor. Bu da
Evet, bir
zannediyorum.
zamanlar öyle tanıtıyordu kendini. Daha çok
Yani, evet.
reklam yönetmenliği de yaparken, reklam ve müzik videolarını da çok tanınmış bir
Hala
yönetmen
da yapıyor aslında.
yapıyor.
Yani çok böyle hani Severek izlediğim bir takım reklamların hali hazırda onun elinden çıkmakta olduğunu fark ettim ben de yeni olarak. Görsel dili çok kuvvetli bir yönetmen. Biz aslında ilk The Cell hücre filmiyle tanıdık onu burada. Ondan sonra The Fall geldi. Mirror Mirror, Ayna Aynada yine onun çektiği filmlerden biriydi. Bu sefer Hindistan'da memleketi Hindistan'a dönüp çektiği, oradan beslenen bir hikayeyle karşımızda sevgili Jassi filmi. Bir önceki Perşembe günü ilk gösterimini yapacak. Cumartesi günü o filmden de bahsedeceğiz tabii ki. Sohbetimizin hemen sonrasında ise filmin ikinci gösterimi var. Oraya da geçeceğiz. Orada da bulunacak Tarzan Singh ve bir sonunda bir soru cevap olur orada da dinleyicilerle. Bir aşk hikayesi anlatıyor bu sefer. Daha farklı bir şey yapıyor daha önce çektiği filmlerden. Bir de Hindistan'a dönmüş olması beni oldukça da heyecanlandırdı diyebilirim.
Evet, ben de müzik videolarını düşünürken emin olamadım ama şimdi kontrol ettim. R.E.M'in meşhur Losing My Religion'ın yönetmeni Tarzan Singh ki 90'lara damgasını vuran müzik videolarından biridir o da. Onu da hatırlatmış olalım. Aynı gün akşamüstü 5.30'da Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ise Wim Wenders ile bir söyleşi olacak Engin Ertan sinema yazarı moderatörlüğünde. Anselm Kiefer'in yaşamı ve sanatı üzerine bir belgesel yaptı. O da gösteriliyor önümüzdeki hafta. Alice Kentler'de 50. sene şerefine gösterilecek ve Mükemmel Günler, Perfect Days bu seneki Japonya'nın Oscar adayı da gösterilecek. Koji Yakusho da gelecek onun için. Bu iki söyleşi de şu anda kontenjan dolmuş görünüyor ama hani festival sitesini takip etmekte fayda var. Belki o gün kapıdan denemekte fayda olabilir. Ayrıca film gösterimlerinde de gösterim sonrasında söyleşi yapıyor genelde yönetmenler. 26 Nisan'da mesela Cuma akşam 9.30 Anselm gösterimi sonrasında bir soru cevap olacağını biliyorum dinlen dersle.
Evet, biz de şimdiden heyecanlıyız konuklarımızı karşılamak ve ağırlamak için. Güzel oldu. Bu yıllardır konuşup durduğumuz bir şeydi aslında. Hani yönetmenlerle sohbetlerin tekrar festival programının bir parçası haline gelmesi. Tabii İstanbul Film Festivali dolu dizgin ilerliyor konuştuğumuz gibi derken bir başka festivalin de seçkisi duyuruldu geçtiğimiz hafta sonu.
Evet, Cannes Film Festivali 2024 programını açıkladı. 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 77.'si bu seneki festivalin ve birkaç film hariç yarışmadaki ki biz bu kaydı yaparken daha birkaç gün var yayına arada onların da belli olanları olmuş olabilir ama onu da önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Thierry Frémaux programı açıkladı. Tabii yine döndük 2-3 sene öncesinin bu arada kadın yönetmen oranlarına geçen seneki o şeyden sonra hem yüzde olarak artan hem Altın Palmiye'yi Justine Triet'in aldığı seneden sonra yine biraz zayıf o açıdan. Ama mesela bu kadın yönetmenler arasında Andrea Arnold var ki ben ona çok heyecanlanıyorum. Bird adlı son filmiyle ana yarışmada. Bu
Bu arada
sene
iki hafta önce Fremo'nun Variety dergisine vermiş olduğu röportajdan burada programımızda bahsetmiştik sizlere. Hakikaten orada bir şeyin
mesajlar veriyor.
verdiği mesajların karşılığını aldığını da gördük bu arada. Onu da söylemiş olalım. Yani festival direktörlüğü hakikaten hele bu kadar büyük kalibrede bir festival direktörlüğü böyle yapılıyor demek ki. Öncesinde şu filmi de isterim aslında çok da gönlümden geçiyor falan diye mesajlar gönderdi. Mesajlar yerine ulaşmış sanıyorum.
Evet, yani ana yarışmada hep zaten kanın biraz eleştirilen tarafı bazı isimlerin hep tekrar tekrar görülmesi ama bir yandan da o isimler Francis Ford Coppola olunca işte Yorgos Lanthimos olunca insan bir şey de diyemiyor.
Cronenberg olunca falan.
Cronenberg olunca onların hepsi yarışmada var. Onlar dışında
Nolan'ın son filmi Megalopolis aslında bir taraftan da çok tartışılıyor. Ana yarışmaya almış olmaları beni heyecanlandırdı şahsen.
evet,
Mesela
çünkü dağıtıcı
Amerika'da
bunu ve
dağıtıncı sanıyor. Evet.
bağımsız çevirdi Coppola ve çeşitli dağıtım şirketlerinden çalışanların yorumları sızdı. Çok iyi film ama biz dağıtmayacağız diye. Hani tam da işte Hollywood'un ne kadar standardize olduğu, işte cesaret gösteremediği farklı filmlere falan konuşuluyor zaten her zaman. Tekrar onu gösteren bir durum oldu. Bu arada Coppola'nın eşi de geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Çeşitli belgesellerle o da tanınıyordu. Bu sene böyle bir Coppola'nın sanki ağırlığı hissedilecek Cannes'a gibi geliyor. Yani bu sene umarım ayrıca Sinefil de Cannes'da olacak. İkimiz de üstelik farklı günlerde ve farklı filmleri görerek sizlerle paylaşabileceğiz diye ümit ediyoruz. Ali Abbasi'nin yeni filmi The Apprentice, Trump'ın ilk dönemine bakıyor.
Gençliğini anlatıyor. Evet.
Karim Aynuz'un yeni filmi, Jacques Audiard, Sean Baker, Miguel Gomez, yani bütün bu isimler beni ya da Paolo Sorrentino hepsi çok heyecanlandırıyor ki bu sadece yarışma kısmı. Bunun dışında
Serebrennikov var burada. Onun
o da
altını
var.
çizelim
Cacanke
Rusya'dan.
var sevenler için bu arada.
Evet. Paul Schrader son filmi O Canada ile burada. Ki Paul Schrader Facebook'ta çok aktif bir yönetmen. Onu da biraz söylemek istiyorum. Paul Schrader Facebook'ta, Coppola Instagram'da çok aktifler. Özellikle sinefilleri ikisini de takip etmelerini tavsiye ediyorum. Schrader bütün o Kanada'yı çekiş sürecinde de orada zaten paylaşımlarda bulunmuştu. Bir de takipçileriyle müthiş etkileşime geçen bir isim. Çok eğlenceli onu takip etmek. Coppola da
Kavga da
Instagram'da.
ediyor böyle hani
Tabii.
Facebook'taki aksi amcalardan oldu biraz Paul Schrader, onu biraz bilmiyorum, çok hoşuma
Ama
gitmiyor onu
eğlenceli
takip
işte.
etmek.
Coppola'da Instagram'ı çok keyifli kullanıyor. Kendi arşivinden eski fotoğraflar paylaşıyor. Hani orada sanki kızından ziyade torunundan destek alıyormuş gibi de hissetmedim değil. Ama bence Megalopolis öncesinde gayet güzel bir takipçi kitlesi edindi o da. Ben Payal Kapadya'nın son filmi All We Imagine Is Light'ı da çok merak ediyorum. Daha önce belgeseller çekmişler ağırlıklı olarak bu kurmacası. O da beni heyecanlandırıyor. Yarışma, evet dediğin gibi az sayıda kadın yönetmen var ama bizi oldukça heyecanlandıran filmler var. Yarışma dışı bazı heyecanlandıran projeler de var açıkçası.
Evet, yani belirli bir bakış bölümü zaten hep merakımızı cezbeden bir bölüm. Çok tanınmış olmayan isimler var orada. Keşif bölümü oluyor genelde. Ama tabii George Miller'ın Furiosa'sı yarışma dışı gösterilecek. Bir de Guy Madden'ın Evan Johnson ve Gailen Johnson'la beraber yaptığı Rumours var ki Guy Madden'dan bir şey izlemeyeli epey oldu. Onu da merak ediyoruz.
Ben şahsen Kevin Costner'ın son projesi Horizon An American Saga'yı da çok merak ettiğimi söylemem lazım. Costner bayağı tek başına böyle bir büyük Amerikan anlatısı serisi çekmeye girişti. Onda birazcık Yellowstone serisinin sonunda Taylor Sheridan'ın aralarının bozulması ve son sezonun bir türlü tamamlanamaması, muhtemelen bir takım yaratıcı kararlar konusunda ters düşmüş olmalarından da bahsediliyor. Çok net bir açıklama yok ama bir şeyler ters gitti Yellowstone'un sonunda. Onu anlayabiliriz. Kevin Costner'dan ben kendi filmimi kendim çekeceğim diyerek Amerika'nın bu kuruluş hikayesine o birazcık Westernlerin geçtiği dünyaya adım atıyor. Horizon da bu serinin ilk filmi. O da aslında Coppola gibi kendi çekti. Yani bir stüdyo desteği almadan tamamen sanıyorum hani varını yoğunu bu filme yatırdı o da. Onun da açılışını Cannes'da yapıyor
Postacıya
olmak.
benzemesin de sonu.
Umarım, umarım en büyük şeyimiz o. Umarım buradan alnın akıyla çıkar diye ümitleniyoruz.
Özel gösterimlerde de sanırım en merak ettiğim Sergei Loznitsa'nın The Invasion istilası, Ukraynalı sinemacı Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş üzerine bir belgesel, zaten 2 sene önce çekeceğim duyurmuştu savaş başlarken, onu gösterecekler Cannes'da. Raoul Peck'ten Ernest Cole Lost and Found var. Bu Raoul Peck'in ölümünden sonra görebildiğimiz bir film olacak. Hala bazı isimlerin karşımızda yeni filmlerle olması ya da pardon, ben Raoul Peck'i öldürdüm başkasıyla karıştırıp hala hayatta. Ama Raoul Peck belgeselci olarak benim çok sevdiğim bir yönetmen. Kimle karıştırdığım hiç belli değil ama onun da yeni filmi özel gösterimler arasında yer alacak Cannes'da.
Bir de Cannes premierleri var tabii. Bunlar herhangi bir yarışma bölümünde yer almayıp dünya premierlerini Cannes'da yapan filmler. Burada da Leo Carax'ın son filmi Sepamuva dikkatimizi çekiyor. O da Türkiye'de de ciddi seveni olan bir yönetmen ki ziyaret etmişliği de var bize.
Evet, Riti Pan'ın da son filmi Randevu avec Pol Pot var ki Kamboçya asıllı yönetmen, bütün ailesinde zaten orada kaybetmiş. Onun üzerine yaptığı çeşitli belgeseller vardı. Yine Kamboçya'ya dönüyor bu filmi içinde. Evet, Cannes'da daha da filmler eklenecek yarışma programına. Zaten dolu dolu bir program var. Oradan gelen filmleri de sene boyunca umarız salonlarımızda izleyeceğiz önümüzdeki aylarda. Bir
Evet.
haber de Hollywood'dan. Bütün bunları izleyeceğiz. Sonra bunların bir kısmı Oscar adayı olacak, Cannes'dan gelen filmlerin. Sonra onlar ne zaman aday olacak? Onlar belli oldu şimdi. Çünkü Akademi Oscar takvimini açıkladı önümüzdeki sene için. İlk shortlistler 17 Kasım'da çıkıyor. Adaylıklar 17 Aralık'ta duyuruluyor. Pardon, 17 Aralık'ta adaylıklar duyuruluyor. Kısa listeler çıkıyor. 17 Ocak'ta adaylıklar duyuruluyor. 2 Mart'ta da tören var.
Evet, Oscar'da da durumlar böyle. Öbür tarafta birazcık Filistin'de olup bitenleri de sinema dünyası açısından sizin için takip etmeye devam ediyoruz başından itibaren. Son olarak bir açık arttırma projesi başladı. Cinema for Gaza olarak, Gazze için sinema şeyi. Burada çeşitli sinemacılar filmlerden kendilerini ana olarak aldıkları bazı şeyleri, nesneleri, objeleri açık arttırmayla geliri Gazze'ye yardıma aktarılmak üzere çıkartıyorlardı. Bunlar arasında Olivia Colman var, o Mescal var, Susan Sarandon var. Onları sayabiliriz açıkçası. Hem Jonathan Glazer'a zaten desteklerini açıklamışlardı. Ama sonrasında da çeşitli bu şekilde hediyelerle şey yapıyorlar. Mesela Annie Lennox ve Dave Stewart'dan, Eurythmics grubundan, onlar Sweet Dreams şarkısının el yazısı sözlerini bağışlamışlar. En fazla şeyi bağışı şu ana kadar onlar aldı. Bu açık arttırmada 8 bin sterline gitmiş bu el yazısı sözleri şarkının. Bunlar tabii çok önemli şeyler, müdahaleler ve gittikçe de daha çok seslerini çıkartıyorlar. Öbür tarafta İngiltere'nin sevilen kadın oyuncularından Miriam Margolyes de, o da ki kendisi de zaten Yahudi bir oyuncu. Anılarını da uzun uzun yazdığı çeşitli kitaplar olduğu için hani kimliğinin o tarafıyla da hani aslında kendini ifade eden biri. O da aslında tüm Yahudilere seslenen bir çağrıda bulunmuş. Bir an önce İsrail'in Gazze politikasını hep birlikte lanetlemememiz ve bir ateşkes çağrısı için yalvarmamız, bağırmamız gerekiyor demiş.
Evet, bu hafta sinema dünyasından haberlerimiz böyle. Önümüzdeki hafta zaten festival sürüyor olacak ve de oradan izlenimlerimizi de paylaşacağız. Ama programın sonunda da hazır bahsettik. Wim Wenders geliyor. Perfect Days gösteriliyor. Bu arada Perfect Days sinemayı bekleyemeyeceğim. Hemen izleyeyim diyenler için Mubi'de gösterime girdi. Ama sinema salonunda izlemek de ayrıca keyifli. Koji Yakusho da gelecek festivalde. Ve çok da güzel, çok keyifli, eğlenceli, dönüp dönüp dinlenebilecek bir soundtrack'i var. Rock klasiklerinin kullanıldığı ve hikayenin de aslında önemli bir parçası o şarkılar. Biz de bu hafta size o şarkılarla veda etmek istedik.
Evet, teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi festivaller dilemek istiyorum ben.
Evet, güzel bir 2 hafta bizi bekliyor. Herkese iyi seyirler.